Ayrım 50, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 465. Altıncı kısım. Giancana Meraggio'nun müstahkem dairesi tıpkı giysileri gibiydi. Olabilecek en ince tarzda ve seçkince döşenmişti. Adam malzemelerin ve işçiliğin başlıca süsleri olmasıyla yetinir gibiydi. Çelik takviyeli kapı arkalarından kapandı ve Verrar kilit kutusu takırdayarak dişlerini tahtadaki oyuklara geçirdi. Meraggio ve Locke artık yalnızdılar. Meraggio'nun lakeli masasındaki minyatür su saatinde öğleden sonranın ilk saatini gösteren kase dolmak üzereydi. ''Şimdi'' dedi Locke, ''efendi Meraggio, suikastçı yakalanana kadar ana kata çıkamazsınız, dışarısı güvende değil. Saldırının öğleden sonranın birinci ile dördüncü saatleri arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.''
''Bu sorun olacak.'' dedi Meraggio. ''İşimin başında olmalıyım. Kattaki yokluğum hemen fark edilir.''
''O hiç belli olmaz.'' dedi Locke. ''Sizinle aynı vücut yapısına sahip olduğumuz dikkatinizi çekti mi? Ve de üst kattaki galerilerin gölgeleri arasında bekleyen bir adamın bir diğerine çok benzeyebileceği.''
''Sen yerime geçmeyi mi teklif ediyorsun?''
''Ele geçirdiğimiz mektuplarda,'' dedi Locke, ''çok işimize yarayacak bir bilgiye rastladık. Suikastçıya eşkalinizin ayrıntılı bir tarifi yapılmamış. Onun yerine muhasebe bürosunda ceketinin göğüs cebine büyük bir orkide takan tek adamı öldürmesi istenmiş. Sizin gibi giyinip ceketime bir orkide iğneler ve galerideki alışıklık yerinizle beklersem,
o ok sizi değil beni bulur.'' ''Şu suikastçı söylediğin kadar tehlikeliyse yerime geçecek kadar iyi kalpli olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum.''
''Efendi Meraggio,'' dedi Locke, ''kusura bakmayın ama belli ki kendimi yeterince ifade edememişim. Sizin için böyle bir şey yapmazsam efendim beni zaten öldürür. Dahası uzun sükut hanımının elinden kurtulmakta düşündüğünüzden daha becerikliyimdir.'' ''Son olarak bu meseleyi tatmin edici bir çözüme kavuşturmam karşılığında bana vaat edilen ödül,
yerimde olsanız siz de ok yemeği göze alırdınız.'' ''O esnada ben ne yapacağım?''
''Dairenizde keyfinize bakın,'' dedi Locke. ''Kapıyı sıkıca kilitli tutun, birkaç saat vakit öldürün. Zaten o kadar beklememiz gerekeceğini hiç sanmıyorum.''
''Peki suikastçı okunu attığında ne olacak?''
''İtiraf etmekten utanıyorum ama,'' dedi Locke, ''efendim muhasebe büronuza en az yarım düzine adam daha soktu. Müşterilerinizden bazıları müşteri falan değil. Caparazza'nın en hızlı, en acımasız adamları. Hepsi de işini hızla ve sessizce bitiren eski birer kurttur. Suikastçı saldırıya geçtiğinde hemen üstüne çullanacaklar. Onlara bir de muhafızlarınız eklenince herif başına ne geldiğini bile anlamayacak.''
''Peki ya sandığın kadar hızlı değilsen, ya o ok hedefini bulursa?''
''O zaman öleceğim ve siz yine hayatta olacaksınız, efendim de hoşnut kalacak,'' dedi Locke. ''Bizim mesleğimizde de and içiler efendim Meraggio, Caparazza'ya ölümüne hizmetindeyim. Ne diyorsunuz?'' Yedinci kısım. Locke Lamora saat 1:30'da hayatı boyunca giydiği en güzel ceketin yeleğin ve pantolonun içinde Meraggio'nun dairesinden çıktı. Kıyafeti gökyüzünün sahte ferden hemen önceki koyu mavi tonundaydı ve Locke bu rengin kendisine fevkalade yakıştığı görüşündeydi. Beyaz renkli ipek tuniğinin cildine temas eden kısımları sonbahardaki nehir suları kadar serin geliyordu. Tıpkı tüniği gibi uzun çorabı, papuçları, kravatları ve eldivenleri de Meraggio'nun elbise dolabından yeni alınmıştı. Saçları gül yağıyla arkaya taranmıştı. Gül yağı şişesiyle beraber Meraggio'nun gardırop çekmecelerinden yürüttüğü altın tirinlerle dolu kese de cebindeydi. Meraggio'nun orkidesi sağ göğsüne iğnelenmişti ve hala ahududunu anımsatan mis gibi bir kokuya sahipti. Meraggio'nun yardımcılarına ilaveten birkaç seçkin muhafızla kılık değiştirme planından haberdar edilmişti. Locke 4. kattaki üye galerisine adım atarken adamlar ona kafa salladılar. Locke yürürken Meraggio'nun gözlüğünü taktı ve bunu yaptığına hemen pişman oldu. Dünya bir anda bulanıklaşmıştı. Genç adam gözlüğü ceketine geri koyarken kendi dalgınlığına sövdü. Fairwhite'ın gözlük camları numarasızdı. Ama Meraggio'nunkiler elbette ki onun gözlerine uygun olarak üretilmişti. Bunu unutmasa iyi ederdi. Locke tüm bunlar planının bir parçasıymış gibi soğukkanlılıkla siyah demir merdivenden aşağı inmeye başladı. Belirli bir mesafeden herhangi bir yoruma sebep olmayacak kadar Meraggio'ya benzediği kesindi. Ana kata vardığındaysa yalnızca birkaç meraklı bakışa hedef olacak kadar hızlı adımlarla umumi galeriden geçti. Mutfağa girerken de göğsündeki orkideyi çıkarıp cebine tıktı. Kuru gıda deposunun girişinde iki muhafıza el edip baş parmağıyla arkasını gösterdi. ''Efendi Meraggio arka kapıda beklemenizi istiyor. Laval'a yardımcı olun. Patronunuzun da dediği gibi kimse içeriye alınmayacak. Aksi takdirde ah bir yerlerinize sıcak kömür doldurulur. Benim Ben Javier'le iki çift laf etmem lazım.'' Muhafızlar birbirlerine bakıp kafa salladılar. Locke'un onların üstünde kurduğu otorite artık o kadar sağlam görünüyordu ki, genç adam oraya kadın iç çamaşırları giyerek gelseydi bile aynı tepkiyle karşılaşacağını düşündü. Muhtemelen Meraggio geçmişte faaliyetlerine çeki düzen vermek için birkaç özel ajan kullanmıştı. Locke'un şimdi o insanların şöhretinden yararlandığına şüphe yoktu. Locke depoya girip kapıyı arkasından kapatırken Ben Javier başını kaldırıp ona baktı. Garsonun yüzünde katıksız bir hayret ifadesi belirdi. Hatta o kadar şaşırmıştı ki Locke ona bir para kesesi fırlattığında deri kese gözüne denk geldi. Ben Javier haykırarak arkasındaki duvara çarptı ve ellerini yüzüne götürdü. ''Hay aksi'' dedi Locke, ''kusura bakma, onu yakalaman gerekiyordu.'' ''Gene ne istiyorsun?'' ''Özür dilemeye geldim. Açıklama yapacak vaktim yok. Seni bu işe bulaştırdığım için üzgünüm ama kendimce sebeplerim ve karşılanması gereken ihtiyaçlarım var.'' ''Beni bu işe bulaştırdığın için üzgün müsün?'' Sesi çatlayan Ben Javier bir kez burnunu çekip yere tükürdü. ''Sen neden bahsediyorsun? Burada neler oluyor? Efendi Meraggio ne yaptığımı sanıyor?'' ''Sana oturup bir öykü anlatacak zamanım yok. O keseye 6 şilin koydum. Sikkelerden bazıları tirin. Onları daha kolay bozdurabilirsin. Kamor'da kalırsan canının 5 paralık değeri olmaz. Karaya bakan kapıların birinden çık git. Davetkar gölgedeki eski kıyafetlerimi giy. İşte anahtar.'' Ben Javier bu sefer kendisine atılanı yakaladı. ''Şimdi dedi Locke, başka soru sormak yok. Seni kulağından tutup ara sokağa çıkaracağım. Korkudan ödüm bokuna karışmış gibi davran. Köşeyi dönüp gözden kaybolduğumuzda seni bırakacağım. Hayatına azıcık değer veriyorsan davetkar gölgeye kadar koş, giyin ve şehri terk et. Talişam'a veya Aşmer'e git. Kesede 1 yıllık kazancından fazlası var. O parayla bir şeyler yapabilirsin.'' ''Ben...'' ''Hemen gidiyoruz'' dedi Locke, ''yoksa seni burada ölüme terk ederim. Anlayış şu anda bir lüks ve sen o lükse sahip değilsin, kusura bakma.'' Locke az sonra garsonu kulak memesinden tutarak dinlenme odasına soktu. Acı verici bu tutuş şekli kentteki muhafızlar ve inzibatlar tarafından iyi bilinirdi. Ben Javier feryat ederken, ağlarken ve canının bağışlanması için yalvarırken oldukça inandırıcı bir iş çıkardı. Locke adamı sürükleyerek yanlarından geçirirken servis kapısındaki 3 muhafız en ufak bir acıma belirtisi göstermeden onları seyretti. ''Birkaç dakika sonra dönerim'' dedi Locke. ''Efendi Meraggio bu zavallı hergeleyle birkaç çift daha laf etmemi istiyor.''
''Ah tanrılar aşkına'' diye ağlaştı Ben Javier. ''Beni götürmesine izin vermeyin, canımı yakacak, lütfen.''
Muhafızlar bunun üzerine gevrek gevrek güldülerse de Locke'dan rüşvet alan adam diğer ikisi kadar keyifli gözükmüyordu. Locke garsonu ara sokaktan aşağı sürükleyip köşeyi döndü, 3 muhafızın görüş alanından çıktıkları anda da adamı itti. ''Git dedi, tabana kuvvet koş, ne kadar büyük bir ahmaklık ettiklerini anlamaları en fazla 20 dakika sürer. Ondan sonra bir sürü adam ekipler halinde peşine düşecek, orada öylece dikilmesene, yürü git.'' Ben Javier ona biraz daha baktı, başını iki yana salladı ve davetkar gölgeye doğru koştu. Locke sahte bıyığının bir ucunu burarak garsonun gitmesini seyretti. Sonra da dönüp kalabalıkların arasına karıştı. Güneş her zamanki şiddetiyle ışığını ve ısısını yeryüzüne akıtıyor, Locke yeni ve kaliteli giysilerinin içinde şıpır şıpır terliyordu. Fakat kısa bir süreliğine de olsa yüzünde hoşnut bir sırıtışın belirmesine izin verdi. Genç adam sakin adımlarla çift gümüş yeşiline doğru yürüdü. Parkın güney girişinin yakınında bir bakkaliye ve çeşitli semtlerde onu simaen tanımayan kara simyacılar vardı. Bıyıktan kurtulmak için biraz tutkal çözücü ve saçını doğal tonuna döndürecek bir şeyler satın aldı mı, tekrar Lucas Fairwhite olup çıkabilir, salvaraları yeniden ziyaret ederek onları birkaç bin şilin daha hafifletebilirdi. 14. bölüm 3 davet 1. kısım. Ah Lucas! Onu Salvara Köşkü'nün kapısında karşılayan Dona Sofia'nın yüzünü bir gülümseme kapladı. İçeriden gelen sarı ışık genç adamın yanından geçip geceye karışıyordu. Vakit akşamın 11. saatinin hemen sonrasıydı. Muhasebe bürosundaki olayın ardından Locke günün büyük bölümünü saklanarak geçirmiş ve Fairwhite'ın geç bir ziyarette bulunacağını Don ile Dona'ya haber vermek için ulakla bir mesaj göndermişti. Görüşmeyeli günler oldu. Graham'ın notunu aldık ama işlerin gidişatı için endişe duymaya başlıyorduk. Tabii senin için değil misin? Lady Salvara, sizi tekrar görmek büyük bir zevk. Evet, evet, çok iyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Son bir hafta içerisinde bazı tekinsiz tiplerle tanıştım ama tüm bunlara değecek. Gemilerden biri kargosuyla beraber hazır ve gelecek hafta yola çıkabiliriz. Bir diğerini de ayarlamak üzereyiz.
Bir ulak gibi basamaklarda durma, içeri buyur, bir şeyler yiyip içelim. Conte, bize içecek bir şeyler getir. Bekle, daha iyi bir fikrim var. Portakallarımdan birkaçını getir, hani şu yeni olanlardan. Kapalı odada oturacağız.
Hay hay Leydim. Conte kısılı gözlerle ve zoraki bir yarı tebessümle Locke'a baktı. Efendi Fairwhite, umarım sıhhatiniz yerindedir.
Öyle Conte.
Ne kadar güzel, birazdan dönerim. Neredeyse tüm Camor köşklerinde giriş holüne yakın iki oturma odası bulunur. Bunlardan biri yabancılarla olan toplantıların ve diğer resmi görüşmelerin yapıldığı vazife odasıdır. Pahalı bir tarza döşenen bu oda her daim serin ve temiz tutulur. Halılar bile üzerlerinde yemek yenebilecek kadar pırıl pırıldır. Öte yandan kapalı oda yakın ve güvenilir tanıdıklar içindir. Geleneksel olarak köşkün lordunun ve ladiesinin kişiliğini yansıtan konfor esaslı bir tarzla döşenir. Dona Sofia, Locke'u içinde karikatürize edilmiş tahtları andıran yüksek arkalıklı dört deri koltuğun bulunduğu kapalı odaya götürdü. Çoğu oturma odasında koltukların yanına sehpalar koyulurken burada her biri yanındaki koltuktan biraz daha uzun olan dört tane saksılı ağaç vardı. Ağaçların kakule kokusu odayı doldurmaktaydı. Locke ağaçlara yakından baktı. İlk başta düşündüğünün aksine birer fidan değillerdi. Her nasılsa minyatürdüler. Genç adamın baş parmağı büyüklüğünde yapraklara, bir erkeğin kolundan daha kalın olmayan gövdelere ve uca doğru daralarak parmak kadar incelen dallara sahiptiler. Her bir ağacın eğri büğrü dallarının arasında küçük bir tahta raf ve asmalı bir simyasal fener vardı. Sofia bu fenerlere tek tek dokunarak onları yaktı. O da kehribar sarısı bir ışıkla ve yeşil tonlu gölgelerle doldu. Yaprakların duvarlara düşürdüğü gölgeler aynı anda hem fantastik hem de huzur vericiydi. Locke bir parmağını en yakın ağacın yumuşak ince yapraklarında gezdirdi. ''Sizin eseriniz mi Dona Sofia?'' diye sordu. ''Ekim ustalarımızın hünerlerini iyi bilen benim gibi biri için bile çarpıcı. Bizim aklımız fikrimiz iştedir. Topraktan ve alacağımız üzüm mahsulünden başka bir şey düşünmeyiz. Öte yandan siz bol miktarda estetik anlayışına sahipsiniz.''
''Teşekkürler Lucas. Lütfen otur. Büyük bitkilerin yapısını simyasal olarak küçültmek eski bir sanattır.'' Ama bir hobi olarak özellikle hoşuma gider ve gördüğün üzere bunlar aynı zamanda işlevsel parçalar. Yine de odadaki en büyük harikaların bunlar olduğu söylenemez. Bakıyorum da Camor modasını benimsemişsin.
Giysilerimi mi kastediyorsunuz? Tuhafiyecilerinizden biri galiba bana acıdı ve gönül rahatlığıyla reddedemeyeceğim bir fiyat verdi. İlk kez Camor'da bu kadar uzun kalıyorum, bari biraz uyum sağlayayım dedim.
Harikulade.
Evet öyle dedi. Ceketinin manşetindeki düğmeleri ilikleyerek odaya giren Don Salvara. O simsiyah vadra mahkum üniformandan çok daha iyi.
Beni yanlış anlama, eski kıyafetin kuzey iklimleri için birebirdi. Fakat burada kendilerini giyen kişiyi boğmaya çalışır gibi bir halleri vardı. Şimdi Lucas, harcadığımız tüm o paranın durumu nedir?
Bir kalyon artık kesinlikle bizim, dedi Locke. Bir mürettebata ve uygun bir kargoya sahibim. Önümüzdeki birkaç gün boyunca yüklemeleri bizzat denetleyeceğim. Gemi gelecek hafta denize açılmaya hazır olur. Ayrıca aynı zaman aralığında ona eşlik edecek ikinci bir gemi için ümit verici bir tüyo aldım.
Ümit verici bir tüyo ile kesinlikle bizim aynı şey değil, dedi Donna Sofia.
Tabii büyük bir yanılgı içinde değilsem.
Değilsiniz Donna Sofia.
Locke iç geçirip konuyu bir kez daha açmaktan utanır gibi gözükmeye çalıştı. Bir belirsizlik söz konusu. İkinci geminin kaptanı Balinel'e özel bir kargo götürmesi için cazip bir teklif almış. Öyle bir yolculuk nispeten daha uzun sürer ama kazanacağı para oldukça yüklü. Kaptan henüz teklifimi kabul etmiş değil.
Ve sanırım, dedi Don Laranza karısının yanındaki koltuğa otururken, kaptanın aklını başına getirmek için birkaç bin şilin daha gerekecek, öyle değil mi?
Korkarım öyle sevgili Don Salvara.
Bu konuyu az sonra konuşabiliriz. Conte de geldi. Eşimin son başarısını göstererek hava atmayı çok severim.
Conte pirinç bir tepside 3 gümüş kase taşıyordu. Her birinde yarım bir portakal vardı ve 2 dişli küçük bir çatalla kolayca alınabilsin diye meyveler daha önceden dilimlenmişti. Conte Locke'un sağındaki ağaç rafına bir kase, bir çatal ve de keten bir peçete bıraktı. Kendi yarım portakalları servis edilirken salvaralar onu beklentiyle süzdüler. Locke hissedebileceği herhangi bir kaygıyı gizlemek için çok uğraştı. Kaseyi bir eliyle tuttu ve çatalla bir portakal dilimi seçti. Portakalı diline bıraktığında ağzına yayılan sıcak karıncalanma nedeniyle şaşırdı. Meyvenin içi alkollü bir şeyle doluydu.
''Vay canına, bu portakala bir içki yedirilmiş,'' dedi genç adam. ''Çok hoş bir şey. Portakal brandisi mi? Biraz da limon.''
''Hiçbir şey yedirilmiş değil Lucas,'' dedi Don Lorenzo içten gelen çocuksu bir sırıtışla. ''Bu portakallar doğal halleriyle servis edildiler. Sofia'nın ağacı kendi içkisini üretip meyvelerine karıştırıyor.''
''Mukaddes ilikler aşkına,'' dedi Locke. ''Ne kadar harikulade bir melez. Bildiğim kadarıyla turunçgillerde henüz böyle bir şey yapılamamıştı.''
''Doğru formülü daha birkaç ay önce buldum,'' dedi Sofia.
''Ve ilk mahsullerden bazıları yenmeye uygun değildi. Ama bu seferki iyi gitmişe benziyor. Birkaç kuşaklık denemelerin ardından ürünümün pazarlanabilir hale geleceğine güvenim tam.''
''Ben bu bitkiye Sofia adını vermek istiyorum,'' dedi Don Lorenzo. ''Kamur'un Sofia portakalı, Talverra'nın şarap imalatçılarını hüngür hüngür ağlatacak simyasal bir harika.''
''Şahsen ben başka bir isimden yanayım,'' dedi Sofia kocasının bileğine şaka yollu bir tokat atarak.
''Ekim ustaları sizi de portakallarınız kadar olağanüstü bulacaklar Lady'm,'' dedi Locke. ''Dediğim gibi, belki ortaklığımız öngördüğümüzden daha büyük fırsatlara gebedir.'' ''Sizin estetik anlayışınız, etrafınızdaki her yeşil şeye hükmetme beceriniz. Öyle sanıyorum ki Bell Auster hanesi önümüzdeki yüzyılda eski Amberlane geleneklerimizden çok sizin dokunuşunuzla şekillenebilir.''
''Beni mahcup ediyorsun Lucas,'' dedi Donna. ''Ama gel daha limana girmeden gemilerimizi saymaya başlamayalım.''
''Doğru,'' dedi Don Lorenzo ve bu bağlamda asıl konuya dönersek, ''Lucas, korkarım sana verecek talihsiz haberlerim var. Talihsiz ve bir nebze utanç verici. Son günlerde bazı aksilikler yaşadım. Nehrin yukarısındaki müşterilerimden biri büyük bir anlaşmayı iptal etti ve diğer tahminlerimden bazılarının fazla iyimser olduğu anlaşıldı. Kısacası şu an için parasal bağlamda umduğumuz kadar akıcı değiliz. Müşterek projemize birkaç bin şilin daha ödeme gücümüz büyük bir belirsizlik içinde.
Ah dedi Locke, bu sahiden de talihsizce.
Ağzına bir portakal dilimi daha atıp tatlı içkiyi emdi ve asıl duygularına karşı gelerek dudaklarının köşelerini yukarı kıvırmak için onun suni uyarıcısından faydalandı.
50. ayrımın sonu. Sayfa 473.